Şaşenka ve Nadenka. 19 yaşlarında bir delikanlı girdi odaya. Güzel ve kendinden emin yüz ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla belki de daha gençti. Gayet güzel giyinmişti ya da giydikleri ona yakışmıştı. Boy olarak ortalamanın üzerindeydi. Gür perçemler halinde tepesinde toplanan siyah saçları, kocaman cesur kara gözleri dikkati çekiyordu. Geniş ve kalkık burnu dışında yakışıklı bir adamdı. Vakarla içeri yürüdü. ''Bay Trusovski ile konuşma fırsatı yakalıyorum sanırım.'' dedi ölçülü bir tonda. Fırsat kelimesini özellikle vurgulamış ve Bay Trusovski ile konuşmasını ne şeref ne de zevk olarak görmüştü. Vilcan'ın o konuyu kavramaya başlamıştı. Pavel Pavlovich de bir şeyler anlıyordu. Yüzünde bir huzursuzluk belirmişti ama durumunu koruyordu. ''Sizinle tanışma şerefine eremediğime göre,'' diye başladı heybetle, ''benimle ilgili bir işiniz olduğunu sanmıyorum.'' ''Önce beni dinleyip sonra fikrinizi belirtseniz daha iyi olacak.'' diye çıkıştı genç adam güvenle. Kaplumbağa kabuğu tek camlı gözlüğünü çıkardı ve gözüne takıp masadaki şampanya şişesini incelemeye başladı. Şişeyi incelemesi bittikten sonra gözlüğünü katladı ve Pavel Pavlovich'e döndü. ''Alexander Lobov.''
''Alexander Lobov da ne?''
''Benim.'' ''İş duymadınız mı?''
''Hayır.''
''Nasıl olur? Özellikle sizi ilgilendiren önemli bir iş için geldim. İzin verin de oturayım. Çok yorgunum.''
''Oturun.'' dedi Vilchaninov ama genç adam oturmuştu bile. Göğsünde gitgide çoğalan ağrıya rağmen bu genç Vilchaninov'un ilgisini çekmişti. Hoş, çocuksu, pembe yüzünde Nadia'ya uzak bir benzerlik buldu. ''Siz de oturun.'' diye öneride bulundu Pavel Pavlovich'e başıyla karşıdaki sandalyeyi göstererek.
''Boş verin. Ben ayakta duracağım. Yorulacaksınız. İsterseniz siz de kalabilirsiniz Bay Vilchaninov.''
''Gidecek yerim yok zaten, evimdeyim.
Nasıl isterseniz. Bu beyefendiyle konuşurken sizin de yanımızda olmanızı tercih ederim.''
Nadyezda Fedosyevna sizden övgüyle söz etti.
''Heh, nasıl zaman buldu?''
''Siz çıktıktan hemen sonra. Ben de oradan geliyorum.'' dedi ve ayakta duran Pavel Pavlovich'e döndü.
''Size bir şey söyleyeceğim Bay Trusovski. Biz, yani Nadyezda Fedosyevna ve ben...'' Ağır ağır konuşuyordu. Rahat rahat koltukta otururken...
''Uzun zamandır birbirimizden hoşlanıyoruz ve birbirimize sözümüz var. Şimdi siz yolumuza çıktınız. Yolumuzdan çekilmenizi önermeye geldim. Önerimizi yerine getirmek sizin için uygun mu?''
Pavel Pavlovich sersemledi, sapsarı oldu ama dudaklarına şeytanca bir gülümseme yerleşti.
''Hayır, hiç uygun olmaz.'' diye karşılık verdi kısa ve öz bir şekilde.
''Demeyin.'' dedi genç adam, sandalyesinde dönüp bacak bacak üstüne atarak.
''Kiminle konuştuğumu bilmiyorum.'' diye ekledi Pavel Pavlovich. ''Konuşmamızı sürdürmenin bir anlamı yok sanırım.''
Bunu söyledikten sonra o da oturmayı uygun buldu.
''Yorulacaksınız demiştim.'' dedi genç adam öylesine bir tavırla.
''Adımın Alexander Lobov olduğunu, Nadia ile birbirimize söz verdiğimizi söyledim ya, kiminle konuştuğunuzu bilmediğinizi söyleyip durmayın. Size söyleyecek başka şeylerim olmadığını sanmayın sakın. Beni bir kenara koyacak olursak, bu küstahça rahatsız edip durduğunuz Nadyezda Fedosyevna'yı da ilgilendiriyor. Yalnızca bu bile açıklama yapılması için bir neden. Kelimelerini harcamaya tenezzül etmeyen bir züppe havasıyla söylemişti bu sözleri. Yine gözlüklerini çıkardı ve konuşurken bir şeylere doğru çevirip baktı.
''Bağışlayın delikanlı!''
diye bağırdı Pavel Pavlovich huzursuzlukla. Ama genç adam onu azarladı.
''Başka zaman olsa bana delikanlı demenize asla izin vermezdim. Ama şimdi genç oluşumun sizin üzerinizdeki en önemli avantaj olduğunu kabul etmelisiniz. Bu sabah bileziği verirken biraz daha genç olmak istemez miydiniz?''
''Seni şeytan!'' diye mırıldandı Vilchaninov.
''Ne olursa olsun bayım!''
diyerek doğruldu Pavel Pavlovich vakarla.
''İleri sürdüğünüz nedenleri, çirkin ve belirsiz nedenler, tartışmak için yeterli bulmuyorum. Bu aptalca ve çocukça bir şey bence. Yarın saygıdeğer dostum Fedosey Semyonovich'le görüşeceğim. Şimdi gitmenizi rica ediyorum.''
''Ne tip bir insan olduğunu görüyor musunuz?'' diye bağırdı genç adam Vilchaninov'a dönüp. Daha önceki ses tonunu koruyamamıştı.
''Bugün ona dil çıkarıp tekmeyle dışarı atmaları yetmedi. Demek yarın gidip yaşlı adama hakkımızda bir sürü hikaye anlatacak. Bunlar sizin kızı zorla götürmek istediğinizi, yaşlılıklarında üzerinde otorite kurmak isteyen insanlardan onu satın almaya kalkıştığınızı kanıtlamaz mı? Sizi nasıl aşağıladığını görmenizin yeterli olacağını sanmıştım. Bugün size o yersiz hediyenizi, bileziğinizi geri verdi. Daha ne istiyorsunuz? Kimse bana bilezik falan vermedi. Bu söz konusu bile olamaz, dedi Pavel Pavlovich şaşırarak. Söz konusu olamaz mı? Yani Bay Vilchaninov size onu vermedi mi?
Lanet olasıca, diye düşündü Vilchaninov. Nadiezda Fedosyovna, diye başladı suratını asarak. Size bu bileziği iade etme görevini bana vermişti Pavel Pavlovich. Almayı reddettim ama yalvardı. İşte alın, çok üzgünüm. Kutuyu çıkardı ve şaşkınlıktan dili tutulan Pavel Pavlovich'in önüne sıkıntıyla koydu.
''Neden daha önce vermediniz?''
diye sordu genç adam Vilchaninov'a ciddiyetle. ''Gördüğünüz gibi henüz verememiştim.'' diye cevapladı asık suratla.
''Çok garip.''
''Ne?''
''Çok garip olduğunu kabul etmelisiniz. Ortada bir yanlış anlama olduğunu anlayışla karşılarım.''
Vilchaninov hemen kalkıp şu şımarık oğlanın kulaklarını çekmek istedi. Ama suratına doğru bir kahkaha atmaya engel olamadı. Çocuk da güldü. Pavel Pavlovich için durum farklıydı. Vilchaninov, Lobov'a güldüğü zaman Pavel Pavlovich'in kendisine nasıl korkunç bir bakış attığını görmüş olsaydı, adamın bir kriz geçirmek üzere olduğunu fark ederdi. Ama o bakışı görmediği halde Pavel Pavlovich'ten yana olması gerektiğini hissetmişti. ''Bakın Bay Lobov,'' diye başladı dostça bir sesle. ''Şu anda pek aldırmadığım diğer bazı nedenleri tartışmadan önce size şu kadarını söylemek isterim ki, Pavel Pavlovich, Nadiezda Fedosyovna'ya kur yaparken pek çok övünülecek özelliklere sahipti. Birincisi, o saygıdeğer aile onun hakkında her şeyi biliyor. İkincisi, mükemmel ve saygıdeğer bir yeri ve serveti var. Bu yüzden de doğal olarak, sizin gibi belki yetenekli ama fazlasıyla genç olan bir rakibi karşısında görünce pek ciddi bir talip olamayacağınızı düşündü. Bu yüzden de sizden gitmenizi istemekle haklı.
Fazlasıyla genç demekle neyi kastediyorsunuz? Geçen ay 19'uma girdim. Yasalara göre evlenebilirim. Bütün söyleyeceğim bu kadar.
Ama gelecekte milyoner ya da veli nimet bile olsanız, şu anda hangi baba size kızını verir? Daha 19'unda bir adam kendisinden bile sorumlu olamaz. Ama siz bir başkasının geleceğinin sorumluluğunu üstlenmeye kalkışıyorsunuz. Hem de sizin gibi çocuk olan bir başkasının geleceğini. Sizce bu onurlu bir davranış mı? Sizinle açık açık konuşma cesaretini gösterdim. Çünkü Pavel Pavlovich'le aranızda aracılık yapmamı istediniz.
Ah öyle ya, onun adı Pavel Pavlovich, dedi çocuk.
Nedense ben Vasili Petrovich diye hatırlıyorum.
Evet, diye devam etti Vilchaninov'a dönerek. Beni hiç şaşırtmadınız. Siz hepiniz böylesiniz zaten. Oysa ki sizden yepyeni biri diye söz etmişlerdi. Ne garip, ama bunlar saçmaymış. Sizin de açık açık söylediğiniz gibi benim açımdan onursuz herhangi bir şey yok. Üstelik tam tersine, birbirimize söz verdiğimizi bilmenizi isterim. Dahası ona iki tanık önünde söz verdim. Eğer bir başkasını sevecek olursa ya da benimle evlenmekten vazgeçip ayrılmak isterse, ona sadakatsizliğimi beyan edip boşanma dilekçesi vereceğim. Üstelik sözümden dönüp beyan vermeyecek olursam, 100.000 rublelik bir teminat senedi vereceğim. Beyanıma uymazsam teminat senedimi işleme koyar. Bu yolla her şey güvence altına alınmış oluyor. Kimsenin geleceğini tehlikeye sokmuyorum. İlk nokta bu.
Bahse girelim bu hikayeyi sizin için o çocuk, neydi adı? O Pretpozilov uydurmuştur, diye bağırdı Vilchaninov.
Ha ha ha, diye kötü kötü güldü Pavel Pavlovich. Bu beyefendi neye gülüyor?
Doğru bildiniz. Pretpozilov'un fikriydi. Çok kurnazca olduğunu kabul etmelisiniz. Garip yasalar böylelikle işlemez hale gelir. Kuşkusuz onu sonsuza kadar sevmeye niyetliyim. O bunlara çok gülüyor ama kabul edersiniz ki bu herkesin yapamayacağı samimi ve onurlu bir şey.
Bence bırakın onurlu olmasını, çok iğrenç.
Genç adam omuz silkti.
Yine beni hiç şaşırtmadınız, dedi kısa bir sessizlikten sonra. Böyle şeylere uzun zamandır alışkınım. Hiç şaşırmıyorum. Pretpozilov olsa sizin doğal şeyleri anlama eksikliğinizin, sıradan duyguları yitirmiş olmanızdan ve uzunca bir yaşamı aylakça ve garip bir şekilde geçirmekle ortaya çıkan fikirlerden kaynaklandığını söylerdi. Belli ki birbirimizi anlayamıyoruz. Yine de sizden gayet iyi söz ettiler. 50'nize geldiniz herhalde, değil mi?
Lütfen konu dışına çıkmayın. Patavatsızlığımı bağışlayın, kızmayın. Kötü bir niyetim yoktu. Ben öyle sizin dediğiniz gibi geleceğin milyoneri falan değilim. İçinde bulunduğum durumdan başka bir şeyim yok. Ama geleceğime güvenim var. Bir kahraman ya da veli nimet falan olmayacağım. Ama kendimi ve karımı koruyacağım. Kuşkusuz şu anda hiçbir şeyim yok. Çocukluğumdan beri onların evinde büyüdüm.
Nasıl oldu bu? Madame Zahlebi'nin uzak bir akrabasının oğluyum ben. Bütün ailem ölüp 8 yaşında kimsesiz kalınca yaşlı Zahlebi'nin beni evine alıp okuttu. Doğrusunu isterseniz çok iyi bir insandır o.
Bunu biliyorum.
Evet, fikirleri biraz gariptir ama iyi kalplidir. Onun vesayetinden çıkalı uzun zaman oldu. Artık kendi hayatımı kazanıp kimseye borçlu kalmamak istiyorum.
Ne kadar zamandır bağımsızsınız? Diye sordu Vilchanov.
4 aydır.
Evet, şimdi anlaşıldı. Siz çocukluktan beri arkadaşsınız.
Bir işiniz var mı peki?
Evet, özel bir iş.
Ayda 25 rubleye noterde çalışıyorum. Bu ücret şimdilik böyle tabii. Ona teklifimi yaptığımda bu işim bile yoktu. O zamanlar ayda 10 rubleye tren istasyonunda çalışıyordum. Kısa bir süre için tabii.
Evlenme teklifini yaptığınızı mı söylüyorsunuz?
Evet, resmi bir teklifti, çok oluyor. 3 hafta önceydi.
Ne oldu peki?
Yaşlı adam önce çok güldü, sonra sinirlendi ve onu yukarıdaki odaya kilitledi. Ama Nadia kahramanca direndi. 4 ay önce beni bölümünde işe almıştı. Ama demir yoluna gitmek için işten ayrılınca bana kızdı. O yüzden böyle davranmıştı. O müthiş bir insandır. Evde gayet sade ve neşelidir. Ama iş yerindeki halini hayal bile edemezsiniz. Jüpiter gibidir. Oradaki tavırlarından hoşlanmadığımı kendisine söyledim. Ama asıl sorun müdür yardımcısıydı. Adam ona hakaret ettiğimi iddia ediyordu. Oysaki tek söylediğim az gelişmiş bir adam olduğuydu. Hepsini boş verip noterde çalışmaya başladım.
Çok para kazanıyor muydunuz orada?
Kadrolu değildim. Yaşlı adam bana aylık verirdi. İyi bir adamdır ama geçinemedik.
Kuşkusuz bir eşi geçindirmek için 25 ruble yetmez. Ama yakında Kont Zabileski'nin ihmal edilmiş mülkünün idaresine ortak olmayı ümit ediyorum. O zaman 3000 alacağım. Belki de avukat olurum. Bugünlerde insanlar sık sık dava açıyorlar.
Oh, gök gürlüyor. Fırtına kopacak. Fırtınadan önce gidebilsem iyi olacak. Yürüyerek geldim. Neredeyse bütün yolu koştum.
Peki ama madem sizi içeri sokmuyorlar, Nadia Fedesyovna ile konuşmayı nasıl başardınız?
İnsan çitlerin üzerinden de konuşabilir. O kırmızı saçlı kızı gördünüz mü? Diyerek güldü.
Bizim için çok çalışır o. Maria Nikitişna da. O Maria Nikitişna tam bir yılan gibidir.
Neden irkildiniz? Gök gürültüsünden mi korktunuz?
Hayır, pek iyi değilim ben. Vilchanov göğsündeki ağrıdan rahatsızdı. Kalkıp odada dolaşmaya başladı.
Ah, size engel oluyorum. Rahatsız olmayayım, ben şimdi gidiyorum.
Delikanlı yerinden kalktı. Engel falan değilsiniz, sorun yok, dedi Vilchanov kibarca.
Nasıl olmaz? Hani Ştedri'nin Kobinikov'un midesi ağrıdığında cümlesini hatırladınız mı? Ştedri'ni sever misiniz?
Evet, ben de. Şey, öyleyse Vasili, şey yani Pavel Pavlovich, şu işi bitirelim, deyip gülerek Pavel Pavlovich'e döndü.
Sorumu anlamanız için bir kez daha tekrarlıyorum. Yarın yaşlılara, benim de yanımda Nadia Fedesyovna ile ilgili teklifinizden vazgeçtiğinizi söyleyecek misiniz?
Kesinlikle söylemeyeceğim.
Pavel Pavlovich de sabırsız ve öfkeli bir havayla yerinden kalktı.
Beni bir kez daha rahatsız etmemenizi rica ediyorum sizden. Çünkü bunların hepsi çocukça ve aptalca.
Dikkatli olsanız iyi olacak. Delikanlı tepeden bakan bir gülümsemeyle tehdit eder gibi parmağını salladı.
Hesaplarınızda bir yanılgıya düşmeyin sakın. Böyle bir hatanın nelere mal olacağını biliyor musunuz?
Sizi uyarıyorum. 9 ay sonra bütün paranızı bitirip sorunlarla döndüğünüzde Nadia Fedesyovna'dan vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Vazgeçmeyecek olursanız sizin için çok kötü olacak. Samanlıktaki köpek gibisiniz. Benzetme için özür dilerim. Ama ne kendinize alabiliyor ne de başkasına yar ediyorsunuz. İnsanlık adına tekrar söylüyorum, hayatınızda bir kez olsun akılcı düşünmeye zorlayın kendinizi.
Lütfen sıkıcı öğütlerinizi kesin ve beni rahat bırakın,
diye bağırdı Pavel Pavlovich öfkeyle.
Çirkin imalarınıza gelince, yarın bu konuda ciddi önlemler alacağım. Çok ciddi önlemler.
Çirkin imalar mı? Ne demek istiyorsunuz?
Eğer kafanızdaki buysa, çirkin olan sizsiniz. Yarına kadar beklerim ama eğer...
Ah işte yine gök gürlüyor. Hoşça kalın. Tanıştığımıza çok memnun oldum, dedi. Vilchanov'u başıyla selamlayıp fırtına kopmadan gidebilmek ve yağmura yakalanmamak için fırladı.